Ayrım 11.
Baskın geçtikten sonra biz iki arkadaş bir toprak dama çekildik. Bu damlar insanlarla hayvanların bir arada yaşamaları için yapılmıştır. Doğu Anadolu'da bunlar bir tepenin eteğine veya bir düzlüğün ortasına birbirine arka vererek kurulurlar. Öyle ki bu dört köşe penceresiz toprak yapıların hangisinin nerede başladığı, nerede bittiği bilinmez. Karşıdan bir takım kapı oyukları görülür. Üzerleri düz bir meydan gibidir. Yalnız şurada burada bir takım duman delikleri görülür. Bunların içinde sığırlar, davarlar, ilkel yemlikler boyunca sıralanırlar. Bir köşeye yerden az yüksekçe dört köşe bir seki yapılmıştır. Burası insanların yeridir. Hayvanların nefesi, gübresi hep beraber yaşanılan bu dam altını ısıtır. Damda her zaman açık delik hem baca hem nefeslik hem de ışık veren pencere vazifesini görür. Bu sedir veya sekinin ortasına bir tandır çukuru kazılmıştır. İçinde hayvan tezeyi yakılan bu tandırın kızgın duvarlarına yapıştırılarak yahut da üzerine konulan bir saç üstünde yufka veya tandır pidesi pişirilir. Bulgur lapası da bunun üstünde kaynar. Yanan tezeyin kokusu dumanı damın içini doldurur ve tavanın tek deliğinden yavaş yavaş çıkar. Yanık bir tezek kokusu köyün üstüne çöker. Uyku saati gelince tandırın üstüne dört ayaklı bir küçük sehpa konur. Onun üstüne de ağır bir yorgan yayarlar. Yorgan açılınca bütün sekiyi kaplayacak kadar geniştir. Ne rengi ne de maddesi bellidir. Bez, çul, çuval, kilim parçaları belki de atalardan biri bir araya gelerek bu pis ağır şeyi meydana getirmiştir. Bütün aile halkı, analar, babalar, gelinler, damatlar, kızlar, oğlanlar onun bir ucunu birer tarafından üstlerine çekerek çevre olur ve ayaklarını tandır çukuruna doğru uzatırlar. İçinden ateşi alınmış tandırın ılıklığı bütün yorganın altına yayılır. Aile halkı bu tek ağır örtünün altında hep bir arada uyur yahut hep bir arada gece hayatı yaşarlar. Şimdi bu damı bizim hayvanlarımız dolduruyordu. Sekiye portatif karyolalarımız kurulmuştu. Duvarda teneke bir idare lambası yanıyordu. Bu isli idare lambasının zayıf ışığı altında arkadaşımla ben başkumandan vekilliğinden gelip birliklere gönderilen emri açtık okuduk. Dipnot: arkadaşım eski Erzurum mebusu ve 1. Büyük Millet Meclisi 2. Reisi Avni Ulaş. Bu emirde Kafkasya'daki anarşiye nihayet vermek ve medeniyeti daha ilerilere de götürmek için ordumuzun ileri harekete devam edeceği bildiriliyordu. Medeniyeti daha ilerilere götürmek yolundaki vazifemizi o gece orada bu şartlar içinde öğrendik. Sabaha kadar bütün hazırlıklar tamamlandı. Gün ağarırken eski sınırımızı aştık. O zaman Anadolu bozkırı bu sınırda sona eriyordu. Eski sınırımızın başladığı yerde orman da başlıyordu. Ormanın hudut çizgileri sınırımızın girinti çıkıntılarına göre eğrile büğrüle doğudan batıya uzanıp gidiyordu. Öyle ki yüksekçe bir yerden bakıldığı zaman dalgalana dalgalana giden bu orman çizgisine göre topraklarımızın nerede bittiğini ve sınır hattını da uzaktan izlemek kabildi. Çıplak bozkırı aşıp yeşil ormana girince önce garip ferah bir tıkanıklık bir baş dönmesi duyduk. Ormanın ara verdiği sahalarda yerler taze çayır görünüşündeydi. Çam kokusu havayı dolduruyordu. İki gün sonra sabaha karşı Sarıkamış çukuruna inen vadide bir kereste fabrikasının yanında savaş gene kızıştı. Sarıkamış kasabası ilerimizdeydi. Kasabada patlamalar birbirini kovalıyordu. Göklere vuran alev sütunlarıyla sabahın alacakaranlığı açılıyor, kapanıyor, kasaba yanıyordu. Muharebe, ateş ve Sarıkamış'ın içimizde uyandırdığı duygular birbirine karışıyordu. Ağabeyim harbin ilk safhasında ve 1. Sarıkamış Muharebesi'nde buralarda vurulmuştu. Acaba nerede vuruldu diye düşünüyor, bastığım topraklara sanki çekinerek basıyordum. Hem ben bu cepheye zaten kendi isteğimle ve şehit düşen ağabeyimin yerini doldurmak için gelmemiş miydim? İşte ben de artık onun safında ve onun boş bıraktığı yerdeydim. Bu düşünce bana garip bir heyecan veriyordu. Sanki şimdi benim karıştığım bu çarpışma ağabeyimin de katıldığı bir savaştı. Sanki onunla yan yana omuz omuza savaşıyorduk. Beraber düşmana saldırıyorduk. Neredeyse bana seslenecek sanıyordum. Ateş arasında koşar kumanda ederken sanki onun da benim sesimi duyacağını sanıyor, sesimi yükseltiyordum. İnfilaklar durmadan artıyordu. Düşman hattı önümüzde ve çok yakındaydı. İnatçı bir direniş karşısındaydık. O sırada bir takım hafif cephe değişmeleri oldu. Biz bir aralık bir yana çekilerek hayvanlarımızı yüklemeye ve kasabaya giriş hareketine geçmeye hazırlanıyorduk. Fakat tam o sırada bir infilak arasında ve buz tutmuş bir zemin üstünde atımın devrildiğini hatırlıyorum. Birkaç defa gözlerimi açtığımı, sonra gene kendimi kaybettiğimi de biliyordum. Son defa kendime geldiğim zaman gördüm ki karların üzerinde yalnız yatıyordum. Bölük sıhhiye kollarının beni kaldırmasına vakit kalmadan geri çekilmişti. Şimdi iki tarafın piyade ve makineli tüfek kurşunları üzerimden aşıyordu. Ayağımı kımıldatamıyordum. Bir infilakla yaralanan ve şahlanan at buz üzerinde kayıp devrilirken sol ayağım atın altında kalmış kırılmıştı. Ama ben bunun böyle olduğunu daha sonra anlayacaktım. O sırada sadece şunu düşünebiliyordum. Birliğim tekrar ilerleyemez ve hatta biraz daha geri çekilirse tabii düşman ilerleyecek. Çünkü bu yaptığımız savaşta esirlik diye bir kaide yoktu. Esirin kaderi her iki tarafta da kanlı bir ölümdü. Bana sorsalar elbette ki ölmek istemezdim. Henüz 21 yaşımı sürüyordum. Ama ne var ki insanın bazen ölümü bile kurtuluş sayacağı anlar vardır. İşte şimdi ben de böyle bir an yaşıyordum. Tabancamı yokladım. İçinde iki kurşun kalmıştı. Bu güzel ve mavi menevişli bir Nagant tabancasıydı. Bükme meşin kordonunu boynuma taktığım zaman bir kordonun uçları dizlerime doğru sarkardı. Bundan zevk duyardım. Şimdi onu göğsümün üstünde sıkarken artık esir edilemeyeceğimi biliyordum. İnsanın icabında kendisini öldürebilmek imkanının ve hürriyetinin nasıl paha biçilmez bir saadet duygusu verebileceğini o gün orada iki ateş ortasında ben de duydum. Fakat düşman eline düşmedim. Askerlerimiz tekrar ilerlediler. Yetişen doktorun ayağımın kırık kemiğini etrafına derme çatma çam dalları bağlayarak şöyle böyle sardığını hatırlıyorum. Ana yollar emin değildi. Sonra bu kırık ayakla iki askerin birer taraftan idare ettiği bir at üstünde, inişli yokuşlu buzlu dağlarda seyyar hastaneye doğru çetin, ıstıraplı bir yolculuk başladı. Tedavi tamam olup eski Türk-Rus sınırı üstündeki Karaurgan seyyar hastanesinden çıktığım zaman bizim ordu Arpa Çayı, Aras kıyılarına, Gürcistan ve Ermenistan sınırlarına varmıştı. O sırada Kars dağılmıştı. Kars yaylası Anadolu'nun bir devamı, bir parçasıdır. Arpa Çayı ve Aras Çayı'nın öteleri ise Güney Kafkasya sayılır. Güney Kafkasya hayalimizde yaşattığımız Büyük Tuğra'nın eşiği demekti. Hastanede vücudun hareketsiz kaldığı günleri ruhumuzun hareketliliği ile süslemeye çalışıyorduk. Ordunun ilerleyişi siper muharebelerinin içimizde yarattığı kasveti unutturmuş gibiydi. Orta Anadolu yollarının harap boşluğu, cephe gerilerinin yoksulluğu, bakımsızlığı, sefaletler, idaresizlikler, köksüzlükler şimdi ruhumuzun yeni kanat çırpmalarıyla hep birden arka plana atılmıştı. Artık Tuğra'nın kapısında bulunuyorduk. Şimdi asıl olan buydu. Bu kapıdan adımımızı atınca tarihimizde yeni bir devir açılacak diyorduk. Biz büyük Tuğran toprağına ayak basınca arkamızda Anadolu hakiki dayanağını bulacaktı. Balkan Harbi'nden sonra arkasından o kadar ağladığımız o eski imparatorluk artık gözümüze ne kadar küçük görünüyordu. O köhne, kaşamış ve zaten hiçbir zaman bizim olmamış bir şeydi. Halbuki yeni Tuğran bizim öz malımız olacaktı. Toplar tüfekler atılacak, mızıkalar marşlar çalarken atlarımızı Aras Çayı'na sürecektik. Eski ana yurdumuzun ve yeni vatanımızın toprağına işte böyle ayak basacaktık. Tarihin bin bir akımına şahit olan Aras Vadisi, bir tarafta Ağrı, diğer tarafta Alagöz Dağları, şimdi yeni bir akın daha göreceklerdi. Bu akın bizim akınımızdı. Türk kızları al bayrağı bürünecekler, yollarımıza çiçekler sereceklerdi. Esir kavmi kurtaracak, yurtsuz kavmi yurt sahibi edecektik. Ondan sonra hayalimizdeki cennet kapıları ardına kadar açılacaktı. Azerbaycan, Kafkaslar ötesi, Kırgız, Kazak illeri ve nihayet Türkistan. Şu şanlı, şu büyük Türkistan. Bütün bu ülkeler artık bir daha kapanmamak üzere istiklal bayraklarını dalgalandıracaklardı. O zaman her yerde yeni ordular kurulacaktı. Aynı dili konuşan, aynı tanrıya tapan genç ve kardeş ordular. Yeni devletler, yeni bir kültür hamlesi, hurafelerin, geriliklerin, bütün köhne mavi artıklarının birer birer süpürülmesi. İşte Büyük Turhan böyle doğacaktı. O zaman ilk kurultay Bakü'de mi olur yoksa İstanbul'da mı? Bu nerede olursa olsun kalplerimiz aynı aşkla çarpacaktı. Evet, bir rüya bir hakikat oluyordu. Bir rüya bir hakikat olacaktı. Eski Türk-Rus sınırının hemen biraz ilerisindeki Karaurgan'da seyyar hastanenin yerleştiği derme çatma binaların, kan ve hastalık kokan basık bir odasında, kötü bir kerevete mıhlanmış gibi gece gündüz yatarken hep bu hayalleri kuruyordum. Fakat ya ben? Ya ben ne olacaktım? Ama benim olacağım şey belliydi. Ben bir Aydemir olacaktım. Evet, bir Aydemir. Aydemir, harp içinde İstanbul'da basılan bir romanın ismiydi. Dipnot kitabının adı Aydemir, yazarı Müfide Ferit, 1917. Bir kadının kaleminden çıkmıştı. Beni daha ilk okuduğum gün büyüledi. Aydemir hayatı bu kitapta anlatılan bir kahramandı. Fakat bu kahramanın ne silahı ne cephanesi vardı. O Buda gibi, İsa gibi maddi silahları reddeden, yalnız imanına güvenen biriydi. Aydemir hiç kimseye düşman değildi. Hiç kimseyi isyana çağırmıyordu. Hiçbir dünya varlığı yoktu. Uyandırmaya koştuğu ülkelerde herkes sıcak odalarında yatarken o boş bir medrese hücresine soğuktan titriyordu. Kapısı günün gecenin her saatinde açıktı. Onun bütün kuvveti sevmek ve affetmekten ibaretti. Evet, sanki bir İsa'ydı. Zaten kitabın her bahsinin başında bu eski peygamberlerin sözlerinden ilahi bir hikmet işlenmişti. İsa gibi Aydemir'in de müminler yolunu kesiyorlardı. Bozkırlarda çobanlar, köylerde fakir toprak adamları, kasabaların, şehirlerin halkı, kısacası bir şey, bir ümit, bir kurtuluş bekleyen bütün insanlar yollarına dökülerek onu dinliyorlardı. Anneler hasta çocukları ona uzatıyor, ondan şifa bekliyorlardı. O herkese verecek bir şey, herkese dağıtacak bir şifa, bir ümit veya bir teselli sözü buluyordu. Geçtiği yerlerde sükûnun, sabrın filizleri çiçekleniyordu. Onun etrafında halka olan gençler kendilerini onun ülküsüne adıyorlardı. Hepsi de birer Aydemir oluyorlardı. Sonra bu halkaya katılanlar gittikçe genişliyorlardı. Aydemirler yeni Aydemirler buluyorlardı. Bu ismi alanlar gittikçe çoğalıyorlardı. Aydemir aşkını ülküsüne feda etmişti. İstanbul'da sevdiği hazin bir paşa kızıydı. Manken gibi bir kurmay subayının nişanlısıydı. Bu aile bir bahçe içinde güzel bir evde yaşıyordu. Süsleri, salonları, kabulleri vardı. O devre göre garplı bir hayat sürüyorlardı. Bu çevre, bu hava içinde Aydemir kültür çiçekleriyle süslü bir vazo içindeki bir bozkır bitkisi gibi yalnız, yabancı kalıyordu. Bunun üzerine bir gün hazinin aşkını mefkûresinin yapısına gömerek İstanbul'dan çıktı. Türkistan'a gidecekti. Oraya varabildi. Çar zamanıydı. Ruslar bu ülkeye hakimdiler. Mutaassıp hocalar, Rus idaresine hafiyelik eden softalar, rüşvet ve zevkten başka bir şey bilmeyen ve idareler altında hiçbir kımıldanma çıkmamasını isteyen Rus idareciler ona düşman oldular. Bu idareye yaranmak isteyen bir softa bir camide kendisinin çıkardığı karışıklığı Aydemir'in üstüne atarak hem kendini kurtarmak hem efendilerini kazanmak isterken iş meydana çıktı. Softa valinin ölüm emrine çarpılınca Aydemir'in ayaklarına kapandı. Aydemir zaten hastaydı, ateşler içinde yanıyordu. Her şeyi kendi üstüne aldı. Bu karışıklığı çıkaran benim, dedi. Dünyada son dileği sevdiği hazindi. Yalnız onu sevdiği için değil, kendi yaydığı mefkûresini yalnız onu yaşatabileceğini bildiği için, kendi ruhundaki kudrete yalnız onun aşkını denk bulduğu için hazini arıyordu. Nihayet son gün geldi, gözlerini kendini götürdükleri ve artık son nefesini vereceği siyaset meydanını dolduran kalabalığın önünde son defa dolaştırırken hazini gördü. Bakışları birbirleriyle karşılaştı. Hazin Aydemir İstanbul'dan ayrıldıktan sonra bir gün nihayet içinde bir şeylerin uyandığını duymuştu. Aydemir'in onun ruhuna serptiği ve bir zaman kıraç toprakta kaybolmuş gibi kalan tohumlar yeşermeye başlamıştı. Manken gibi nişanlısını bırakarak buraya, Aydemir'in yoluna ve aşkına koşmuştu. İşte şimdi oradaydı. Aydemir artık rahatça ölebilirdi ve öldü. Bu roman bir fanteziydi. Genç bir kadın muhayyilesinin hiçbir realiteyle ilgisi olmayan bir mahsulü. Aydemir yarı peygamber, yarı meczup bir tipti. Fakat bu kitap öyle bir zamanda yazılmıştı ve ben onu öyle bir yerde, öyle şartlar içinde okumuştum ki o bana derhal Hakk'ın bir ilhamı gibi geldi. Onu cephede elimden bırakamıyordum. Zaten cephede kitaplarımın benim bölümümde, bazı askerlerimle benim aramda terk edilmez bir askeri ağırlık, bir harp eşyası gibi bir değeri vardı. Bunları çavuş yürüyüşlerde inandığı dikkatli askerlerin çantalarına taksim ederlerdi. Yaralanma ve diğer kaza hallerinde bunların silah gibi el değiştirmesi, terk edilmemesi lazımdı. Onun için ben kendi takımımda her zaman ve her yerde kitaplarımı en ileri siperlerde bile elimin altında bulurdum. Aydemir bu kitapların en başında gelirdi. Siperlerde, yürüyüşlerde, uzun zeminlik gecelerinde yahut yaralıların çeşitli iniltileriyle uğuldayan askeri hastane odalarında vakit buldukça onu çantamdan çıkarırdım, okurdum. Her defasında bana daha yeni bir şevk verirdi. Günün çeşitli iç tepkileriyle zaafa düştüğüm realitelerin müsamahasız darbeleri altında bunaldığım zamanlarda o beni kanatlarına alır, bir aşka, bir aleme sürüklerdi. O zaman her türlü ruh kırıklıklarından sıyrılırdım. Bu kitabı okurken bazen gözlerimi kapardım. Kendimi Tuğra'nın çöllerinde, yollarında, köylerinde, kasabalarında etrafıma koşan insanlara ümit ve teselli dağıtırken görürdüm. Gerçi elinde silahı, arkasında askeri, topçusu, süvarisi olmayan tek başına bir uyarıcının bu büyük ülkelerdeki mücadelelere nasıl dayanacağını, hayatın akışına nasıl yön verebileceğini düşündüğüm olurdu. Fakat Aydemir'in ruhu ve inanç hazinesi olmadıkça da bu silahlar neye yarardı? Kaldı ki silah ruh kuvvetine bakarak daha kolay tedarik edilen bir şeydi. Artık yolumu bulduğumu sanıyordum. Silahım benim imanımdı ve onu hiçbir kuvvetin sarsamayacağına inanıyordum. Bu yolda bir süre sonra ben de yerimi alacaktım. Onun adını kendime ad edinecek ben de bir Aydemir olacaktım. Evet, bir Aydemir. Yeri gelince bunun hikayesini size de anlatacağım. Evet, bu ne güzel bir hayaldi. Güzel ve kutsal bir hayal. Ama şimdi biz hikayemize şu bıraktığımız yerden devam edelim. Hastanelerden çıkıp birliğime katıldığım zaman ordu Arpaçayı ve Aras'ta Kafkas sınırlarına varmıştı. Ben henüz kendi başıma ata binip inemiyordum ama benden önce bu sınırlara ulaşan kıtamın kazanacağı şan ve şereften mahrum kalmamak için hastane başhekimini her gün beni bırakması için zorluyordum. Zaten hastanede yeni yaralılar için yer lazımdı. Nihayet bir gün doktorlar beni de uğurladılar. Yanımdakilerin yardımıyla atıma bindim, yollara düzüldük. Bir gün Aras'a vardık, kıtama ulaştım. Biz Aras'ı geçerken gerçi mızıkalar çalmadı. Al bayrağı bürünmüş Türk kızları yollarımıza güller, çiçekler serpmediler. Toplar ateş etmiyordu. Atlarımızı Aras'ın sularına sürmedik. Fakat bir köprüyü geçip Kafkas toprağına ilk ayak bastığım zaman hayalimde yıllarca süslediğim ve beklediğim heyecanı gene de buldum. Evet, bu belki gösterişsiz bir akındı. Biraz teçhizatsız, biraz yorgun, biraz azdıktık. Fakat bu küçük kafile bana gene de büyük bir kurtuluşun, adına Turan denilen uçsuz bucaksız bir ülkede büyük bir uyanışın öncüsü, müjdecisi gibi görünüyordu. Bu yeni bir Ergenekon çıkışıydı. Aras Köprüsü başında bizi birkaç atlı karşıladı. İri kalpakları, tüylü yamçıları, Kafkas elbiselerinin üzerine attıkları gümüş kakmalı eğri kılıçlarıyla masallardaki muharipleri hatırlatan birkaç kişi. Etraftan koşanlar da gittikçe çoğalıyordu. Artık Kafkas toprağındaydık. Önümüzde Ermenistan, Gürcistan açılıyordu. Sonra Alagöz Dağları, Aras, Kür, Alaazan Vadileri ve nihayet Hazer Denizi. Bizim neslimizin vazifesine, hem de asıl vazifesine işte şimdi başladığımıza inanıyordum. Bu vazife, tarihi varlığı artık sona ermiş bir imparatorluğun yerine, temelleri bağdaşık bir milletin tarih birliğine, dil ve dilek birliğine dayanan milli bir varlığın, yani Turan'ın kuruluşu olacaktı. Hayal güzeldi, her şey gelişiyordu. Arkada kalan Anadolu'nun çıplaklığına, geriliğine, boşalmış tükenmiş görünen haline rağmen, Anadolu'yla bu ülkeler eksik noktalarında birbirlerini tamamlayacaklardı. Ve tabii bu yeni alacağımız ülkelerde asıl eksik olan şeylerin başında, her şeyden önce bizim gibi mefkureci gençler, yani Aydemirler geliyordu. Ama biz bu eksikliği işte artık gideriyorduk. İdealistler, uyandırıcılar, önderler olacaktık ve çoğalacaktık. Aras'taki günler benim için hayatımın bir nevi şövalyelik günleri oldu. Arpaçayı'ndan sonra Alagöz Dağları, İçmiyazin üzerinden akarak Uluhanlara, yani Erivan önüne gelmiştik. Sonra Yenice ve Noraşin'de konakladık. Buraları Aras Çayı Vadisi'nin yeşil, bakımlı ve dümdüz bir parçasıydı. Güneyde üç devletin, Türkiye'nin, İran'ın ve eski Rusya'nın sınır kavşağında, tepelerindeki ebedi karlardan tacı ile Ağrı Dağı yükseliyordu. Şimalde Alagöz Dağları vardı. Sonra Erivan'ın ardında üzerinde Van Gölü, Büyük Gökçe Gölü'n bulunduğu ve fakat her zaman dumanlarla örtülü Ermenistan, Zengezur Dağları ve hepsinin ardında Karabay ve Azerbaycan. Aslında Anadolu'dan çıkan ve Iğdır Çukurova'sını sınırlayan Aras Çayı, İran'ı bir tarafta, Kafkasya'yı da diğer tarafta bırakarak Hazer Denizi'ne dökülür. Bu büyük vadi tarihin en eski, en işlek göç akın yollarından biriydi. Biz evvela Noraşin'e yerleştik. Noraşin bahçelerini Aras'a dayamış bir köydü. Nehrin hemen karşı kıyısında Ağrı'nın İran yamaçları başlardı. Beyaz bir atım vardı, buna Meriç adını vermiştim. Meriç benim doğduğum Edirne'den geçen nehirlerden birinin adıydı. Aras Vadisi'ne yerleşince kendime bir takım Kafkas elbisesi edinmiştim. Önce alacalı koyu gümüş renkli kıvırcıkları dalga dalga bir kazak kalpağı aldım. Sonra dizlerden aşağıya çizmelerin üstüne dökülen açık gümüş renginde bir Çerkes mantosu yaptırdım. Bunun göğsünün iki tarafındaki büzmeli yuvalarına başları gümüş kakmalı süsten fişekler yerleştirilmişti. Uçları gümüşlü kayış parçalarıyla bezenmiş ince bir kemere uzun ve gümüş bir hançer takıyordum. Mantomun açık göğsünden dik yakalı siyah bir lezgi gömleği görünüyordu. Bunlara bütün kazancımı ve bütün ganimetlerimi yatırmıştım. En sevdiğim saatler güneşin batıda alçalmaya başladığı akşam saatleriyle mehtaplı gecelerdi. Bu akşam saatlerinde karargâhtan ata binip de köyler, bahçeler arasından Aras kıyılarına doğru yola çıktığım zaman, evlerin avlularından, ağaçlıklar ve bağlar arasından kendilerini göstermemeye çalışan yerli Türk kızlarının beni gözetlediklerini gayet iyi bilirdim. Bundan gurur duyardım. Henüz 21 yaşımı bitirmiştim. Bu yaş insanın gözlerine dünyanın hem güzel hem de küçük göründüğü bir yaştır. Bağlar, tarlalar arasındaki yollardan geçerken bu bağlarda tarlalarda çalışan köylüler yola koşarlar ve bana her biri bir şey ikram etmek isterdi. Bir elma, bir şeftali, bir salkım üzüm yahut da yaşlı bir kadının sunduğu bir bardak şerbet. Bu ikramlar bana sanki dünya hediye ediliyormuş gibi değerli görünürdü. Aras kenarındaki köylerde köylüler beni nehrin kenarında uzanan bahçelerde, yeşil meyve ağaçları altında halılar yayarak yumuşak minderler, yastıklar dizerek karşılarlardı. Bu halıların üstünde bu yastıklara yaslanıp bu minderlere yerleşirken benim geldiğimi gören komşular birer ikişer halkamıza katılırlardı. Ev sahibi neler ikram edeceğini bilmezdi ama benim asıl aradığım, asıl beklediğim bu küçük topluluklardı. Onlar kendilerince efsaneler, Türkiye'den gelen bu genç yolcuya hayranlıkla bakarlardı. Türkiye onlar için her şeydi. Onlara göre orada her şey kudretli, hareketli ve büyüktür. Türkiye hiç yenilmezdi, yenilse bile sonunda silkinirdi, kalkardı. Düşmanlarını yere sererdi.